Kitabın adı Siyah Süt, yazarı Elif Şafak. 22. ayrım. Neye benziyor peki bu al karısı diye soruyorum. Aman bilme daha iyi. Çirkin mi çirkin, cadalozun teki diyor. Bir şüphe düşüyor içime. Anneanneciğim sen nereden biliyorsun al karısının neye benzediğini? Yoksa sen loğusayken gelmiş miydi odana? Eskiler bilir diyor cevap niyetine. Başka da bir şey demiyor. Kısıtlı tarifle gözümün önünde canlandırmaya çalışıyorum al karısını. Saçlar diken diken, kulaklar kepçe, gözler yuvalarından fırlamış gibi pörtlek. Dişler desen yarısı var yarısı yok, mağara gibi oyuk ve karanlık ağzında. Sesi tiz, gülüşü çatal çatal, rengi hastalıklı sarı. Parmakları incecik, upuzun ve kemikli. Tırnakları kıvrılmış içine. Ucube mi ucube? Al karısından koruyabilmek için bir an bile ayrılmıyorlar etrafımdan. Oysa benim içim gidiyor. Azıcık da olsa yalnız kalabilmek için. Özledim yalnızlığı. Başucumda okumaya niyetlendiğim ama kapaklarını bile açmadığım bir yığın kitap duruyor. Kulaklıklı CD çalarda takılı kalmış Jack Kerouac'ın The Road adlı eseri. Zaman zaman onu dinliyorum. Kendim bir odadan bir odaya gidemezken, Kerouac'ın Amerika'nın bir ucundan bir ucuna yollardaki maceralarını dinlemekteki ısrarım niye, çözemiyorum. Geceleri uyku tutmadığında bir bir çıkıyor parmak kadınlar ortaya. Başlıyor içimden sesler korosu, aynı anda konuşmaya, bağırmaya. Sayfa 256'da içimden sesler korosunun karikatürü var. 1. Hormonlar yüzünden, diyor pratik akıl hanım. Ayrıntılı birkaç test yaptırıp sorunun kaynağını buluruz. Hormon takviyesi alsan bir şeyciğin kalmaz. O da olmadı, başka türlü ilaç tedavisi. Mantıkla açıklanabilir bu durum. Mantıkla düzeltilebilir. Tek yapman gereken doktoru aramak ve yardım istemek. Bırak onlar profesyonelce çözsünler meseleyi. Haklı olabilir. Doktorumu arayabilirim. Durumu izah edebilirim. O da beni iyi bir psikiyatra yönlendirir eminim. Ama gururuma yediremiyorum. Kimsenin bana acımasını istemiyorum. Hep son derece sevecen, babacan ve dostane bir yaklaşımı oldu doktorumun. Şimdi beni böyle ayakla enkaz halinde görsün istemiyorum. Az biraz toparlanayım, o zaman konuşurum kendisiyle. Gider, yüz yüze anlatırım neler neler olduğunu. Beraber güleriz benim eski hallerime diye diye erteliyorum profesyonel yardım almayı. 2. Bırak doktoru moktoru, sana kitap lazım. Kitap okumak ve kitap yazmak senin ilacın. Yeterince okuyamadığın için oluyor tüm bunlar, diyor sinik entel hanım. Sen beni özledin. Entelektüel dünyaya ihtiyacın var. Haklı olabilir. Bir şeyler okumaya ya da karalamaya başlarsam bir düzene girer zihnim. Kendini toparlayıverir. Başkalarının hikayelerine odaklanırsam kurtulurum döne döne kendi hikayemi deşmekten, düşünmekten. Beni ancak okumak kurtarır. Ama sinik entel hanıma açıklayamadığım bir mesele var. İstesem de okuyamıyorum ki. Bırak edebiyat kitabını, yemek dergisi karıştırırken dahi ne okuduğumu algılayamıyorum bugünlerde. Beynim kapalıyız yazısı asmış kapısına. Çekmiş gitmiş kim bilir nereye. Ne kadarlığına. Harfler dağılıyor ellerimde. Bir mana ifade etmiyorlar yan yana dizildiklerinde. Sonra okurum diye geçiştiriyorum. Bilmiyor ki sinik entel hanım ne okuması ne yazması. Bir türlü kafamı toparlayamıyorum. 3. Şu geceliği çıkarıp daha seksi bir şey giysen olmaz mı? Diyor saten Şehvet Hanım. Üstüne başına özen gösterirsen moralin yerine gelir. Hop diye çıkıverirsin depresyondan. Ne bu saç baş? Gel ben seni bir kuaföre götüreyim. Bilmiyor musun kadınlar bunalımdayken ilk iş saç modellerini değiştirirler. Acayip iyi gelir. Haklı olabilir. şu feci görüntüden bir kurtulsam, farklı hissedebilirim kendimi, tazelenebilirim. Ama içimden gelmiyor. Ben tam tersine, daha da yapışmak istiyorum taranmamış saçlarıma, bakımsız cildime, dökülen kılığıma. Etrafımdaki herkes ve her şey bir yanıyla yabancıyken, ürkütücüyken bir tek bu eski gecelik tanıdık geliyor. Biliyorum onu. Rahat ediyorum bu kılıkla. Kokular, kirler tanıdık. Bu zırhı da çekerlerse üstümden savunmasız kalırım. Taşıyamam kendimi. Bedenim bu iş yerinde grev vardır diye pankart açmış madem, uslu uslu bekliyorum ki zaman geçsin, insafa gelsin. Onunla pazarlığa oturacak güçten yoksunum. 4. Ne kuaförü, ne kıyafeti. Bırak bu saçmalıkları. Hayatın gerisinde kaldığın için çöktün sen. Bu yüzden geldi bu depresyon, diyor hırs nefs hanım. Bak, gürül gürül akıyor hayat. Her zamanki gibi dolu dizgin koşturuyor, üretiyor, tartışıyor, var oluyor, yükseliyor, başarıyor insanlar. Oysa sen buracıkta, kendi köşeciğinde, her gün kendini tekrar ede ede, dipsiz bir edilgenlik içindesin. Hemen çıkarmalıyım seni bu kıskaçtan. Gel gidelim, sana bir kitap turnesi ayarlayayım. Haklı olabilir. Şimdi bir edebiyat festivaline katılsam ya da kısacık da olsa bir kitap turnesi olsa mesela, okurlarla buluşsam, edebiyat konuşsam, onu yapsam, bunu kotarsam moralim düzelir. Kendime gelirim herhalde. Ama alışkın olmadığım bir kimyasal madde salgılıyor sanki varlığım. Öyle olmalı ki ne bir talebim kaldı kendimden ne de heyecan duymamı sağlayacak bir gayem. Eskiden azimle peşinde koşturduğum hayaller, olmayınca kahrolduğum, olduğunda sevindiğim idealler şimdi alabildiğine boş geliyor. Hırs nefs hanıma söyleyemiyorum, yüreğine iniverir diye. Diyemiyorum ki hırs küpünü açtım, baktım bu sabah içi boşalmış. Tam takır, kuru bakır. Bir şeyler olmuş bana, hırsım kalmamış. Nefse gelince o tas tamam kaybolmasa bile ortadan, fena halde yara almışa benziyor. Yoğun bakım altında. 5. Anneliğe yeterince konsantre olmadığın için bu süprüntü hallerin. Şimdi her şeyi bir kenara itip tamamen anneliğe vereceksin kendini. Bütünüyle, katıksız. Ancak böyle çıkarsın depresyondan, diyor Anaç Sütlaç Hanım. Haklı olabilir. Bebekle daha fazla ilgilenmek, onun canım ihtiyaçlarına cevap vermek dindirebilir şu bunalımı. Kendimi dış dünyaya ve her şeye kapatıp bundan sonra sadece annelik yapmalıyım belki de. Henüz bu kararı vermediğim için bunalıyor olabilirim. Ama Anaç Sütlaç Hanım'a anlatamadığım, anlatsam dahi anlayamayacağını bildiğim bir şey var. Anneliğin tek kelimeyle muhteşem olarak görüldüğü bu toplumda ben şu anda kendimi hiç de muhteşem hissedememenin ezikliğini taşıyorum. Öteki anneler nasıl böyle başarılı, nasıl bu kadar mükemmel olabiliyor? Kendimi başkalarıyla kıyaslayınca öylesine utanıyorum ki bu sebepsiz, temelsiz depresyondan. Gazetede yeni doğum yapmış bir şarkıcının resimleri yayınlandı. Bebeğine ve kendine özgü bir kreasyon hazırlatmış. Her karede ikisi de başka bir kıyafetle gülümsüyorlar objektiflere. Ne kadar mutlu olduğunu, evde beraber neler yaptıklarını, kocasının ona nasıl aşık olduğunu, tez zamanda ikinci bir bebek yapacaklarını, hemen sahnelere döneceğini anlatıyor uzun uzun gazetecilere. Bu ışıltılı anne bebek pozlarına baktıkça yerin dibine geçiyorum. Bir şey eksik olmalı bende. Bir şey. Ama ne? 6. Bu bir sınav. Rabbena zaman zaman bizleri böyle sınar, diyor Can Derviş Hanım. Bakalım nasıl geçecek kullarım korkulardan, hüzünlerden, evhamlardan diye atar seni kıyısız bir denize. Bazen de maddi refah, şan şöhret ve aşırı başarı bereketle sınar bizleri. çeşit çeşit sınavlar çıkarır karşımıza. Tek yapman gereken daha fazla iman sahibi olmaktır her halükarda. Kur'an oku bol bol. İnşirah suresini çıkarma aklından. Unutma, zorluğun olduğu yerde kolaylık vardır. Haklı olabilir. Bunun geçici bir mevsim olduğunu, bu bunalımdan da bir hayır çıkacağını unutmamalıyım. Şu anda yaşadıklarımı elbette farklı bir gözle değerlendireceğim geriye dönüp bakınca daha inançlı olmalıyım. Kainatın büyük düzeninden bakmalıyım kendime, kendimden kainata değil. Ama Can Derviş Hanım'a itiraf edemediğim şeyler var. Diyemiyorum ki nice insan çocuk sahibi olmak için sene be sene pek çok engeli, tedaviyi göze alırken, paralar akıtıp sıkıntılar çekerken, bunların bir kısmı gene de çocuk sahibi olamazken, benim yatıp kalkıp halime ve verilen nimetlere gani gani şükretmem gereken bu dönemde, yakalandığım bu anlamsız bunalımdan ötürü öylesine utanç içindeyim ki ne zaman dua etmeye kalksam bir kelime dahi çıkmıyor ağzımdan. Allah'ım diyorum ve öyle kala kalıyorum. Ne bir şey istemeye yüzüm var, ne konuşmaya, anlatmaya, dertleşmeye. Diziliyor laflar boğazıma, yutkunamıyorum. Sayfa 261'de Can Derviş Hanım'ın bir karikatürü var. Ben küçük bir kızken, belki 5, belki 6 yaşında, İzmir'de babaannemin yanında kalmıştım bir ara. Anneannemden farklı olarak o bana Allah'ın kapanmayan bir yüce, semavi göz olduğunu ve ne yaparsam yapayım beni mutlaka göreceğini, ne dersem diyeyim laflarımı muhakkak işiteceğini, işlediğim her günahı bir bir kaydedeceğini anlatmıştı. Sakın aklından çıkarma. Bil ki Allah kaşlarını çatmış, izliyor seni yukarıdan. Allah'ın kaşlarını çatarak kullarına bakması fikri öyle büyük bir isyan başlatmıştı ki içimde, seneler seneler sonra böylesine inanmaktansa hiç inanmamayı yeğleyecektim. Toptan bırakacaktım dini sorgulamayı. Ta ki Can Derviş Hanım hayatıma gelene, gelip de beni mest edene kadar, gelip de Yaradan'ın korku değil, safi ve sınırsız aşk olduğunu bana ve yüreğime anlatana kadar. Şimdi Can Derviş Hanım'la bunca yol kat ettikten, dereler tepeler, seneler aştıktan sonra diyemiyorum ki ona, ah dervişçim, ben gene küçük bir kız oldum. Büzüldüm kaldım. Acaba Allah bana kaşlarını çatarak mı bakıyor diye kaygılanmaktan, evhamlanmaktan başımı kaldırıp da bakamıyorum semaya. Altı parmak kadın var içimden sesler korosunda. Benim bildiğim 6 tane. Altısı da artık habire konuşuyor. Bozuk plak gibi bitmiyor istekleri. Dinliyorum dinlemesine de onları. Her birinden bir şeyler saklıyorum aslında. Böylelikle onları kandırabileceğimi, idare edebileceğimi sanıyorum. Meğer insanın kendi kendini kandırmasıyla derinleşirmiş her depresyon. Henüz bunu bilmiyorum. Tek bildiğim darbe dönemi bitti, monarşi dönemi bitti. Anarşi dönemi başladı içimde. Loğusa'ya dadanan cinler. Aralık başı, anarşi günleri. Kasım ayı nasıl uykusuz geçtiyse, Aralık ayı da ayakta uyumakla geçiyor. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak dışında her an, her saniye uyukluyorum. Ne televizyon seyretmek geliyor içimden, ne kimseyle sohbet etmek. Ayakta uyurken de iş yapılabileceğini keşfediyorum. Biliyorum ki 10 dakikadan fazla uyanık kalırsam, er ya da geç parmak kadınlar kavgaya tutuşacak. Yorgunum dırdırlarından. Keşke sussalar, beni rahat bıraksalar diye geçiriyorum içimden. Sırf onları işitmek zorunda kalmamak için günler geceler boyu uyumaya razıyım. Bu durumun depresyonun bir sonraki aşaması olduğunu henüz kestiremiyorum. Ah bilsem, bilseydim ne dediğimi, ne dilediğimi, hiç ister miydim parmak kadınlardan kurtulmayı? Bir sabah uyandığımda odada yalnız olduğumu görüyorum. Hayret! Etrafımdaki yardımsever tabur nasıl olduysa bir yerlere dağılmış. Yeniden uykuya dalmaya çalışsam da nafile, yapamıyorum. Derken belli belirsiz bir ses işitiyorum. Yumuşacık, çocuksu ama ürkütücü aynı zamanda. Korku filmi jeneriği gibi. Çıngırak sesi bu. Doğrulup baktığımda yatağın ucundaki ipe bağlı çıngırağın nazlı nazlı çaldığını görüyorum. İpin ucunda tuhaf bir şey dikiliyor. Dumandan yapma bir figür bu. 2 metre boyunda. Arkadan at kuyruğu yapmış uzun siyah saçlarını. Bir tutamını beyaza boyamış. Yüzüne düşürüp tarz yapmış. Tek kulağında fındık büyüklüğünde elmas bir küpe ışıldıyor. Yuvarlak, metal çerçeveli gözlük takıyor. Ufacık bir keçi sakalı var. Yüzü minnacık ama gözleri kor kor. Kah inceliyor, uzuyor tabandan tavana kadar. Kah genişliyor, yayılıyor bir uçtan bir uca. Odanın orta yerinde puro dumanı gibi habire tütüyor. Bir elinde şık bir baston, kafasında İngiliz asılzadelerinin taktığı türden siyah bir fötr şapka var. Cinlerin cinsel hayatları hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama bu cin bende gay olduğu izlenimi uyandırıyor. Hem gay hem de bir uluslararası modacı kadar şık ve ukala. "Kimsiniz?" diyorum tedirginliğimi saklayamadan. "Ah, tanımadınız mı beni?" diyor bozulmuş gibi. "Lohusalara dadanan cinleri duymadınız mı yoksa?" Yüzümü ateş basıyor. Gene de sakin görünmeye çalışıyorum. "Anneannemin bahsettiği al karısı sen misin yoksa?" Bir kahkaha patlatıyor. "Al karısı mı? Hayır canım, daha neler," diyor. "O eskidendi. Al karısının modası çoktan geçti. Yaşlandı, emekliye ayrıldı. En son duyduğumda şirret cinler için tahsis edilen bir huzur evinden sepetlenmişti. Orada da çıngar çıkarmış hasba. Şimdi başka bir huzur evinde kalıyor yanılmıyorsam. Senin anlayacağın bu işleri çoktan bıraktı. Lohusalara dadanan cinler sıralamasında ilk ona bile giremez artık. Modern çağda modern cinler türedi." "Cinlerin de yaşlandığını bilmiyordum," diyorum. Cebinden ipek bir mendil çıkarıp başlıyor gözlüklerini temizlemeye. "Yaşlanmaz olur muyuz hiç? Abi hayat mı içtik sanki?" "Tabii yaşlanıyoruz," diyor içini çekerek. "Maalesef." Dikkatlice bakıyorum karşımdaki yaratığa. Göründüğü kadar genç olmayabileceği şüphesi düşüyor içime. Bakımlı bir cin bu. Belli ki özen gösteriyor kendine. Cinler de estetik yaptırıyor mu acaba? Gözlüklerini takıp devam ediyor konuya. "Tabii siz zavallı Ademoğulları, Havva kızları kadar çabuk yaşlanmıyoruz neyse ki. Yoksa kafayı yerdik herhalde. Sizin 10 seneniz yaklaşık olarak..." "Dur bakayım." Bir hesap yapıyor aklından. "Sizin 10 seneniz bizim 112 senemize tekabül ediyor. Senin anlayacağın 100 yaşında bir cin daha çocuk sayılır bizim oralarda. Al karısına gelince, nasıl desem, daha çok bir nostaljiden ibaret." "Cin nostaljisi de mi var?" diye soruyorum saf saf. "Olmaz mı? Sen hiç Walt Disney'i izlemiyorsun herhalde. Adamlar bir sürü filmde bizi kullanıyorlar dekor diye. Bari gerçekleri yansıtsalar içim yanmaz. Niye öyle? Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, lamba cini mi kaldı bu devirde?" "Kalmadı mı? Artık erkek cinler de kendilerine bakıyor," diyor. "Öyle masallardaki gibi göbek 5 kat yağ bağlamış, kafada fes, altta şalvar filan kalmadı. Çoktan geçti bunlar. Hepimiz çağa ayak uydurduk. Ben mesela her gün düzenli sporumu yaparım. 1 gram fazla yağım yoktur." Nihayet akıl ediyorum sormayı. "Kimsiniz siz Allah aşkına? Çevik bir hareketle şapkasını çıkarıp yerlere kadar eğilerek abartılı bir reveransla selamlıyor beni. Pardon, unuttum kendimi tanıtmayı. Bendeniz postnatal depresyon. Namı diğer Lord Poton. Ama siz bana kısaca Poton diyebilirsiniz. Göz kırpıyor muzipçe. Gözlerinde delişmen parıltılar. Dostlar arasında arkadaşlarım bana öyle der. Sayfa 266'da Lord Poton'un bir karikatürü var. 22. ayrımın sonu. Sayfa 268. Devamı 23. ayrımdadır.